Ayrım 14, sayfa 177. Şu ıslık sesi dedi Leyla Tarık'a. Kahrola sımınlama. En çok ondan nefret ediyorum. Tarık başını sallayarak ona katıldı. Aslında ıslığın kendisi değil diye düşündü kız daha sonra. Başladığı anla çarptığı an arasındaki saniyeler. Muallakta kaldığını hissettiğin o kısa, bitmek bilmez süreç. Bilememek, beklemek, hükmü duymak üzere olan bir davalı gibi. Genellikle akşam yemeğinde oluyordu. Bobby ile ikisi sofradayken başlayınca başlarını kaldırıyorlardı. Çatal havada, lokmalar ağızda, öylece durup ıslık sesini dinliyorlardı. Leyla, zifiri karanlık camdaki yarı aydınlık yüzlerinin yansısına, duvardaki kıpırtısız gölgelerine bakardı. Vınlama. Sonra parlama. Neyse ki bir başka yerde bırakılan soluklar. Şimdilik kurtulduklarını ama bir başka yerde çığlıkların ve kesif duman bulutlarının arasında bir çırpınmanın sürüp gittiğini, çıplak elle deli gibi toprağı kazan, enkazın altından bir kız kardeşten, bir ağabeyden, bir torundan kalanı çekip çıkarmaya çabalayan birilerinin olduğunu bilmek. Canını kurtarmış olmanın bedeli ise kimin kurtaramadığını merak etmenin ızdırabıydı. Leyla düşen her roketten, her patlamadan sonra sokağa fırlıyor, dualar mırıldanarak enkazın, dumanın altında bu kez, bu sefer kesinlikle Tarık'ı bulacağından emin koşuyordu. Geceleri yatağında yatarken penceresine yansıyan ani beyaz çakımları seyrediyordu. Makineli tüfeklerin takırtısını dinliyor, ev sarsılır, tavandan sıva parçaları dökülürken tepeden bulunayarak geçen roketleri sayıyordu. Bazı geceler roket ateşi öylesine parlak olurdu ki insan istese kitap okuyabilirdi. Böyle gecelerde uyku bir türlü gelmezdi. Gelse bile Leyla'nın rüyalarını hep yangınla, kopan uzuvlarla, yaralıların iniltileriyle doldururdu. Sabahlar hiçbir ferahlama getirmiyordu. Ezan sesi yankılanınca mücahitler silahlarını bırakıyor, yüzlerini batıya çevirip namaz kılıyorlardı. Sonra seccadeler katlanıp kaldırılıyor, tüfekler dolduruluyor ve dağlar Kabil'e yaylım ateşine başlıyordu. Kabil de onlara ateşle karşılık veriyordu. Leyla ile bütün şehir eli kolu bağlı, çaresizce bakarken, tıpkı köpek balıkları göz alıcı balığını parçalarken öylece seyreden yaşlı Santiago gibi. Leyla nereye gitse Mesut'un adamlarını görüyordu. Caddelerde dolaşırken, birkaç yüz metrede bir aracı durdurup sorgulama yaparken. Tankların üzerine oturuyor, sigara içiyorlardı. Sırtlarında asker giysileri, başlarında olmazsa olmaz pakollar. Kavşaklara yığdıkları kum torbalarının ardından yoldan geçenleri gözetliyorlardı. Öte yandan Leyla'nın dışarıya fazla çıktığı yoktu. Çıktığı zaman da yanında hep Tarık oluyordu. Oğlan bu şövalyece görevden müthiş keyif alır gibiydi. Bir tabanca satın aldım dedi bir gün. Leyla'ların bahçesinde armut ağacının altında oturuyorlardı. Silahı gösterdi. Yarı otomatik Beretta dedi. Leyla için yalnızca siyah, ölümcül bir aletti. Hoşlanmadım dedi. Silahlar beni ürkütüyor. Tarık namluyu havaya kaldırdı, şarjörü döndürdü. Geçen hafta Kartesteh'te 3 ceset bulmuşlar dedi. Duymuş muydun? Kız kardeşler. Üçüne de tecavüz edilmiş. Kırtlakları kesilmiş. Yüzüklerini almak için parmaklarını ısırıp koparmışlar. Diş izlerinden anlaşılmış. Bunları duymak istemiyorum. Amacım seni üzmek değil dedi Tarık. Ben yalnızca yanımda bu varken kendimi daha iyi hissediyorum. Delikanlı kızın sokakla arasındaki hayat bağıydı artık. Konuşulanların haberleri taşıyordu ona. Örneğin dağlarda mevzilenen, milislerin atıcılıklarını geliştirmek için aşağıdaki sivillere kadın erkek çocuk demeden rastgele ateş ettiklerini, dahası söz konusu nişancılıkları üzerine bahse tutuştuklarını, arabalara füze fırlattıklarını ama her nedense taksilere ilişmediklerini. Böylece Leyla insanların son zamanlarda arabalarını neden bir gayret sarıya boyadığını anlamış oldu. Tarık ona Kabil içindeki güvenilmez, sıkça değişen sınırları da açıkladı. Mesela bu yol, soldan ikinci akasya ağacına kadar bir savaş lorduna aitti. Sonraki 4 sokak, yıkılan eczanenin bitişiğindeki fırına kadar bir başka savaş lordunun bölgesiydi. Eğer yolun karşısına geçip batıya doğru 1 kilometre ilerlerse kendini başka bir savaş lordunun arazisinde bulur. Dolayısıyla bir keskin nişancının haklı hedefi olurdu. İşte annenin kahramanlarının yeni adı buydu. Savaş lordları. Leyla onlara tüfekler dendiğini de duymuştu. Tüfekçiler. Diğerleri kendilerine hala mücahit diyordu ama sözcüğü duyanların suratı değişiyor, yüzlerine hor gören, ekşi bir ifade yerleşiyordu. Sözcük derin bir tiksinti ve küçümseme kokuyordu buram buram. Tarık şarjörü yerine yerleştirdi. Bunu yapabilir misin dedi Leyla. Neyi? Onu kullanabilir, onunla birini öldürebilir misin? Tarık silahı kot pantolonunun kemerine soktu. Sonra hem çok güzel hem de çok korkunç bir şey söyledi. Senin için evet dedi. Senin uğruna öldürürüm Leyla. Kıza doğru kaydı. Elleri birbirine sürtündü. Bir kez, sonra bir kez daha. Tarık'ın parmakları yoklarcasına parmaklarına dolanırken Leyla sesini çıkarmadı. Sonra oğlan ansızın eğildi, dudaklarını onunkilere bastırdı. Kız yine ses çıkarmadı. O anda annenin şanla şerefle sığırcı kuşlarıyla ilgili bütün sözleri Leyla'ya önemsiz göründü. Hatta saçma. Bütün bu öldürmelerin, yağmaların, bunca çirkinliğin ortasında bir ağacın altında oturup Tarık'la öpüşmek öyle zararsız, öyle naifti ki. Küçücük bir şey, kolayca bağışlanabilecek bir zaaf anı. Böylece erkeğin onu öpmesine göz yumdu. O geri çekilince de uzandı, güm güm atan yüreği ağzında, yüzü karıncalanır, göbek çukuru alev alev yanarken kendisi onu öptü. O yılın 1992'nin Haziran'ında Batı Kabil'de çok şiddetli çarpışmalar oldu. Savaş Lordu Sayyaf'ın Peştun güçleriyle Vahdet fraksiyonundan Hazaralar arasında. Bombalar elektrik direklerini devirdi, dükkanların, evlerin sıralandığı koskoca mahalleleri yerle bir etti. Leyla, Peştun milislerin Hazara kökenlerin evlerine daldığını, kapıları kırıp bütün aileyi infaz edercesine kurşunladıklarını duydu. Hazaralarında misilleme olarak Peştun sivilleri kaçırdığı, Peştun kızlarının ırzına geçtiği, Peştun mahallelerini bombalayıp insanları ayrım gözetmeksizin öldürdükleri söyleniyordu. Gün geçmiyordu ki ağaçlara bağlanmış ya da tanınmayacak ölçüde yanmış cesetler bulunmasın. Çoğunun da kafasına ateş edilmiş, gözleri oyulmuş, dilleri kesilmiş oluyordu. Bobby, Kabil'den ayrılmadığı için bir kez daha anneyi razı etmeyi denedi. Bir yolu bulunacak dedi anne. Bu kavga geçici. Oturup konuşacak, bir hal çaresi bulacaklar. Fariba, bu insanların tek bildiği savaşmak dedi Bobby. Bir elde süt şişesi, ötekinde silahla yürümeyi öğrendiler. ''Bunu söylemek sana mı düştü?'' diye yapıştırdı anne. ''Cihata katıldın mı sen? Sahip olduğun her şeyden vazgeçip hayatın tehlikeye attın mı? Mücahitler olmasaydı biz hala Sovyetlerin uşağıydık, unutma. Şimdi de kalkmış onlara ihanet etmemizi istiyorsun. Onlara ihanet eden biz değiliz Fariba. Sen git o zaman, al kızını kaç. Bana da bir kart atarsınız. Barış yakında gelecek ve ben tek başıma da kalsam onu bekleyeceğim.'' Sokaklar öyle güvenilmez bir hal almıştı ki Bobby en akla gelmeyecek şeyi yaptı. Leyla'yı okuldan aldı. Onu eğitme görevini kendisi üstlendi. Leyla her gün güneş battıktan sonra onun çalışma odasına gitti. Hikmetyar kentin güneyindeki dış mahallelerinden Mesut'a bomba yağdırırken baba kız oturup Hafız'ın gazellerini, çok sevilen aziz Afgan şairi Üstad Halilullah Halil'in eserlerini tartıştılar. Bobby ona İkinci derece denklemleri türetmeyi öğretti. Polinomların çarpanlarını bulmayı, parametrik eğrileri birleştirmeyi gösterdi. Bobby ders verirken dönüşüyor, bambaşka biri oluyordu. Kendi çöplüğünde, kitaplarının arasındayken boyu bile uzuyordu sanki. Sesi daha dingin, daha derin bir yerden yükseliyor, gözleri eskisi kadar kırpışmıyordu. Leyla onun eski halini gözünde canlandırabiliyordu. Kara tahtayı, zarif devinimlerle silişini, bir öğrencisine eğilip omzunun üstünden bakışını, babaca ve dikkatle. Ama kendini derse vermek kolay değildi. Leyla'nın dikkati sık sık dağılıyordu. Bir piramidin alanı nedir diye sorardı Bobby. Oysa Leyla'nın aklındaki tek şey Tarık'ın dudaklarının dolgunluğu, kızın ağzına değen soluğunun sıcaklığı, Ela gözlerindeki kendi yansısıydı. Ağacın altındaki o günden sonra iki kere daha öpüşmüşlerdi. Daha uzun, daha tutkulu ve kıza kalırsa biraz daha beceriyle. Her ikisinde de gizlice o loş aralıkta buluşmuşlardı. Annenin ziyafet verdiği gün buluştukları geçitti. İkincisinde oğlanın göğüslerine dokunmasına izin vermişti. Leyla, evet Bobby, piramit alanı. Aklın nerelerde? Affedersin Bobby, piramit. Tabanın üçte biri çarpı yükseklik. Bobby başıyla doğruladı. Yüzü düşünceliydi. Gözleri kızın yüzünü tarıyordu. Leyla ise Tarık'ın ellerini, öpüşme sırasında göğüslerini sıkan, sırtından aşağıya kayan parmaklarını düşünüyordu. Yine Haziran ayında bir gün Citi iki arkadaşıyla okulun eve dönmekteydi. Evine sadece üç sokak kala bir roket kızlara isabet etti. O korkunç günün ilerleyen saatlerinde Leyla, Nila'nın, Citi'nin annesinin, kızının öldüğü sokakta bir aşağı bir yukarı koştuğunu, delirmişçesine haykırarak, tiz çığlıklar atarak kızının parçalarını topladığını, önlüğüne doldurduğunu duydu. Citi'nin çürümeye başlamış, hala naylon çoraplı ve mor lastik ayakkabılı sağ ayağı iki hafta sonra bir çatının üzerinde bulundu. Citi'nin ertesi gün Okunan Fatiha'sında Leyla bir oda dolusu ağlayan, hışkıran kadının arasında taş kesilmişçesine oturdu. Tanıdığı, yakın olduğu, sevdiği birini ilk kaybedişiydi. Citi'nin artık yaşamadığı gerçeğini bir türlü idrak edemiyordu. Sınıfta gizli pusula alışverişinde bulunduğu, tırnaklarını boyadığı, cımbızla çenesindeki kılları aldığı Citi. Kaleci sabırla evlenecek olan Citi, ölmüştü. Ölmüştü. Paramparça olmuştu. Sonunda Leyla dostu için ağlamaya başladı. Abilerinin cenazesinde dökemediği bütün yaşlar bir sel gibi gözlerinden boşandı. Leyla kıpırdayamıyordu. Sanki bütün eklemlerinin bütün dökülmüş, her bir mafsalı kilitlenmişti. Bir konuşma yapılıyordu ve Leyla muhataplardan birinin kendisi olduğunu biliyordu. Ama kendini öyle uzakta, dışarıda hissediyordu ki sanki sadece kulak misafiri olmaktaydı. Tarık konuşurken Leyla yaşamının çürümüş bir ip olduğunu düşündü. Kopan, dökülen, lif lif ayrılan, dökülen bir sicim. 1992 Ağustos'unda sıcak, rutubetli bir öğle sonrasıydı. Leyla'ların oturma odasındaydılar. Annenin bütün gün karnı ağrımış, babi birkaç dakika önce Hikmet Yar'ın güneyden savurduğu füzelere karşın onu doktora götürmüştü. Şimdi Tarık'la ikisi yan yana kanepede oturuyorlar, oğlan dizlerinin arasından yere bakıyordu. Ve gideceğini, terk edeceğini söylüyordu. Mahalleyi değil, Kabil'i değil, Afganistan'ı. Gitmek. Leyla beyninden vurulmuştu adeta. Nereye, nereye gideceksin? Önce Pakistan'a, Peşaver'e. Sonrasını bilmiyorum. Belki Hindistan ya da İran. Ne kadar? Bilmiyorum. Demek istediğim, karar verelim ne kadar oldu? Birkaç gün. Sana söyleyecektim Leyla, yemin ederim. Ama bir türlü beceremedim. Seni ne kadar üzeceğini biliyordum. Ne zaman peki? Yarın. Yarın mı? Leyla bana bak. Yarın. Nedeni babam. Kalbi artık kaldıramıyor. Bütün bu kavgayı, ölümleri. Leyla yüzünü avuçlarına gömdü. Bir dehşet baloncuğu göğsünü sıkıştırıyordu. Bunu tahmin etmem gerekirdi diye düşündü. Neredeyse tanıdığı herkes eşyalarını toplamış, çekip gitmişti. Mahallede tek bir tanıdık sima kalmamıştı. Mücahit ezipler arasında savaşın patlamasından yalnızca 4 ay sonra Leyla sokaklarda tek bir tanıdığa rastlamaz olmuştu. Hasena'nın ailesi Mayıs'ta kaçmıştı Tahran'a. Vecma kalabalık ailesiyle birlikte yine aynı ay İslamabad'a göçtü. Citi'nin ana babasıyla kardeşleri Haziran'da Citi'nin ölümünden kısa bir süre sonra gittiler. Leyla onların nereye gittiğini bilmiyordu. İran'daki Meşrat'a gittiklerine dair söylentiler vardı. İnsanlar gidince evleri 3-5 gün boş kalıyor, sonra ya milisler ya da yabancılar gelip yerleşiyordu. Herkes gidiyordu. Şimdi de Tarık. Annem de artık genç sayılmaz diyordu delikanlı. Her an korku içindeler. Yüzüme bak Leyla. Bana söylemeliydin. Lütfen bak bana. Leyla'nın ağzından bir inilti çıktı. Sonra bir feryat. Ve ağlamaya başladı. Baş parmağıyla onun yanındaki yeşi silmek isteyen oğlanın elini itiverdi. Bencilce, mantıksızca davrandığını biliyor ama onu terk ettiği, böyle bırakıp gittiği için Tarık'a ateş püskürüyordu. Bedeninin bir uzantısı gibi olan, her anısına bir gölgeymişçesine eşlik eden Tarık. Nasıl bırakırdı Leyla'yı? Oğlana bir tokat attı. Sonra bir tane daha. Saçlarını çekti. Tarık onu bileklerinden yakaladı. Kızın anlayamadığı bir şey söyledi. Makul, yatıştırıcı bir şeyler. Sonra nasıl olduysa kendilerini alın alına, burun buruna buldular. Oğlanın sıcak nefesini bir kez daha dudaklarında hissetti. Sonra ansızın Tarık üzerine uzanınca Leyla da sırt üstü uzandı. İleriki günlerde, haftalarda Leyla olanları derlemek, belleğini kazımak için deliler gibi arandı. Parçaları topladı. Yanan, müzeden kaçan, kaçarken de eline geçeni kucaklayan, yanıp kül olmaktan kurtarmak için yakalayabildiği her şeye yapışan bir sanat aşığı gibi. Bir bakış, bir fısıltı, bir inleme. Ama zaman yangınların en acımasızıdır. Sonuçta hepsini kurtaramadı elbette. Yine de elinde bir şeyler kaldı. Aşağılarda hissettiği o ilk, ani, inanılmaz acı. Halıya vuran güneş huzmesi, Leyla'nın aceleyle sökülen, yanlarında yatan, soğuk, sert bacağı sürtünen topuğu. Elleriyle oğlanın dirseklerini kavrayışı. Tarık'ın köprücük kemiğinin altındaki ters dönmüş mandolin biçimindeki kırmızı doğum lekesi. Tepesinde kendi yüzünün üstünde devinen yüzü. Sallanan kızın dudaklarını, çenesini gıdıklayan siyah perçemleri. Yakalanma korkusu, kendi cüretlerini, gözü karalıklarını duydukları inanmazlık. Acıyla iç içe geçen o tuhaf, tanımlanamaz zevk. ve anlamlar. Tarık'ın yüzünden geçen sayısız anlam. Endişe, şefkat, özür, mahcubiyet ama en çok da açlık. Sonrası tam bir keşmekeşti. Telaşla iliklenen düğmeler, takılan kemerler, sıvazlanan saçlar. Sonra kanepede yan yana birbirlerinin kokusunu içlerine çekerek oturdular. Yüzler pes pembe, az önce yaşananlardan donup kalmış, dilleri tutulmuş yaptıklarından. Leyla halıda 3 damla kan gördü, kendi kanı. Gözünün önünde kızlarının tam da burada işlediği günahtan habersiz, kanepede oturan annesiyle babası canlandı. Bunun üzerine duyduğu utançtan, suçluluktan yanaklarına al bastı. Üst kattaki saatin tiktakları Leyla'nın kulaklarında güm güm ötüyordu. Bir yargıcın kürsüye inen, tekrar inen, kızı lanetleyen tokmağı gibi. Sonra Tarık, benimle gel dedi. Bir an için bunun mümkün olabileceğini neredeyse inandı. O, Tarık ve onun ana babası hep beraber yola çıkıyorlar. Çantalarını topluyor, bir otobüse biniyor, bütün bu dehşeti arkalarında bırakıp mutluluğu ya da sıkıntıyı bulmaya gidiyorlar. Artık bahtlarına hangisi çıkarsa, onu hep birlikte omuz omuza karşılayacaklar. Leyla onların arasında olacak. Kendisini bekleyen kasvetli ıssızlığa, o ölümcül yalnızlığa katlanması gerekmeyecek. Gidebilirdi, beraber olabilirlerdi. Bunun gibi bir sürü ikindi yaşayabilirlerdi. Seninle evlenmek istiyorum Leyla. Halının üzerine devrilmelerinden beri ilk kez gözlerini kaldırıp erkeğinkileri dikti. Çehresini araştırdı. Şaşkınlıktan eser yoktu. Tarık'ın yüzü kararlı, riyasız, sapına kadar içtendi. Tarık, izin ver de seninle evleneyim Leyla. Bugün. Bugün evlenebiliriz. Başka şeyler de söyledi. Camiye gitmek, bir mollayla 2 tanık bulmak, hemen nikah. Fakat Leyla annesini düşünüyordu. En az mücahitler kadar dik kafalı ve uzlaşmaz olan, çevresindeki havayı kine, kasvete boğan anneyi. Sonra babayı düşündü. Teslim bayrağını uzun zaman önce çekmiş olan, annenin hüzünlü, acınası karşıtı olan babasını. Bazen bana dünyada sahip olduğum tek şey senmişsin gibi geliyor Leyla. Bunlar Leyla'nın yaşamının olguları, kaçılamaz gerçekleriydi. Kaka hakimden seni isterim. Hayır duasını esirgemeyecektir bizden, biliyorum. Haklıydı. Bobby karşı çıkmazdı ama bu olay onu yıkar, paramparça ederdi. Tarık hala konuşuyordu. Başlarda kısık olan sesi giderek gizleşti. Yalvarıyor, ikna etmeye çalışıyordu. Yüzü önce umutlu, sonra yaralı. Yapamam dedi kız. Böyle söyleme, seni seviyorum. Üzgünüm, seni seviyorum. Bu sözleri onun ağzından duymayı ne zamandır bekliyordu. Bu sözcüklerin fısıldandığını kaç kez düşlemişti. İşte söylenmiş, nihayet dillendirilmişti. Buradaki ironi, acımasızlık kızın yüreğini ezdi. Babamı bırakamam dedi. Elinde bir tek ben kaldım. Kalbi buna dayanamaz. Bunu Tarık da biliyordu. Kız yükümlülüklerini bir kalemde silip atamazdı. Tıpkı kendisinde yapamayacağı gibi. Yine de sürdü gitti. Onun yakarıları, kızın reddetme gerekçeleri, onun önerileri, kızın özürleri, ikisinin gözyaşları. Sonunda Leyla onu göndermek zorunda kaldı. Kapıda olandan söz aldı. Vedalaşmadan gidecekti. Kapıyı yüzüne kapadı. Sırtını erkeğin yumruklarıyla sarsılan kapıya dayadı. Tarık kapının arkasından konuşur, geri döneceğini, onu almaya geleceğini and içerken Leyla bir kolunu beline dolamış, elini ağzına bastırmış, öylece bekledi. Oğlan yorgun düşünceye, nihayet pes edinceye kadar bekledi. Sonra dışarıdan gelen düzensiz, kararsız ayak seslerini dinledi. Ta ki sesler hafifleyene, tepelerde çatırdayan top ateşleri ve karnında, gözlerinde, kemiklerinde gümbürdeyen, yüreği sayılmazsa sessizlik çökene kadar.